Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, tarihin derinlerine yolculuk programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Bir haftalık aranın ardından ben Deniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Geçen program Fetih Haftası dolayısıyla İstanbul'un fethini konuşmaya başlamıştık. İstanbul'un fethi şüphesiz ki uzun uzadıya konuşulması, değerlendirilmesi, tartışılması gereken bir mevzu, bir konu. Çünkü kendi içerisinde önemli de detaylar barındırıyor. Aslına bakılırsa hani işte geçen programımızı dinleyen, takip eden dinleyicilerimiz hatırlayacaklar. Yani işte küçücük bir kara parçasını almak, orayı fethetmek ne kadar önemli olabilir şeklinde bir soru akıllara gelebilirdi. Hatta birileri bu soruları tetikleyip zihinleri bulandırmaya çalışıyordu. Biz geçen program yani niçin önemli olduğunu, o küçücük kara parçasını fethetmenin niçin önemli olduğunu uzun uzadıya konuştuk ve şahi topuna gelmiştik. Yani İstanbul'un fethinin önemli kırılma noktalarından bir tanesi şahi topunun dökülmesi. Çünkü her ne kadar fiziki olarak çok önemli anlamda tesir etmese de psikolojik açıdan çok ciddi tesirleri, etkileri olmuştu şahi topunun İstanbul'un fethiyle ilgili. Buradan kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz değerli Okay Tiryakioğlu ile birlikte. Abi programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Teşekkür ederim.
Eyvallah. Şahi topunu konuşuyorduk.
Evet.
Şahi
evet,
topu İbrahim'ciğim. Döküldü ve işte ateşlendiği zaman onun soğuması için suyun yetersiz olduğunu Fatih Sultan Mehmet Han'ın keşfettiğini söylemiştiniz.
Evet.
Ve o soğuma açısından zeytinyağının kullanılması gerektiğini yine Fatih Sultan Mehmet Han'ın keşfettiğini söylemiştiniz. Abi buradan devam edelim isterseniz.
Eyvallah İbrahim'ciğim. Tabii şahi topuna halk arasında ayı diyorlardı.
Hmm.
Bal yemez toplarına da daha küçük kalibreli toplar. Bunlara da yavruları diyordu. Ayı ve yavruları diye isimlendirmişti halk.
Evet.
Tabii Mart ayı sırasında intikal bu özellikle bu topun ve diğer bal yemezlerin intikali başladı. Tabii doğa şartları, yoldaki engeller, sürekli taşan dereler ve çamurlu arazide şehrin kuşatılması süreci iki ay kadar sürdü. İbrahim'ciğim Nisan'ın 6 Nisan'da biz ilk ateş yapıldığını, yani ilk ateş edilmesinin Osmanlı safları tarafından 6 Nisan olarak görüyoruz.
Bu arada özür dilerim abi. Evet. Kuşatma 52 gün sürüyor değil mi?
Tabii tabii.
Evet, yani
6 Nisan'dan 29
Mayıs'a kadar.
54 gün mü oluyor? Tam
50, 6, 29, 53, 52, 53 gün oluyor.
Öyle bir şey oluyor. Bu tabii şimdi İbrahim'ciğim önce şu var. Şunu söylemek lazım. Fatih Sultan Mehmet Han şehri savaşarak almak istemiyordu İbrahim'ciğim. Çünkü biz ilerleyen başka programlarımızda onun entelektüel tarafından bahsedeceğiz.
Evet.
Geçtiğimiz zamanlarda çeşitli vesilelerle, gene fetih vesilesiyle bahsetmiştik. İstanbul'un bu manada böyle yüksek sanat değerine sahip bir şehrin harap olmasını istemiyordu.
Zaten yeterince harap olmuş.
Zaten yeterince Latin istilası sırasında zaten şehir eski görkemini kaybetmiş. Bir de bu ciddi bir savaşa girişilirse şehrin daha da harap olacağının farkında olduğu için İslam kuralları da gereği kuşatma savaş öncesinde İsfenderoğlu Alibi'yi gönderdi. Ve üç defa şehrin teslim edilmesi, savaşmanın teslim edilmesi hususunda Doğu Romalı yetkililerle görüşüldü.
Hı hı.
Hatta unutmadan şunu söyleyeyim. 11. Konstantin'in naibi, yani o zamanki başvekili, Bizans'ın başbakanı diyelim, Lukas Notaras'ın fetihten sonra yanına çağırdı Fatih Sultan Mehmet Han. Dedi ki niye yaptınız dedi, yani niye direndiniz dedi. Yani artık akıbet ortadaydı. Yani niye direndiniz?
Hı hı.
Efendim dedi, biz direnmeyecektik. Biz şehri teslim etmekte aslında bir ittifakımız vardı. Fakat ticari bölgedeki ticari imtiyazlarını kaybetmek istemeyen Cenevizler ve Venedikler, ki zaten kuşatmada ana rolü oynayan komutan üstlenen de bu iki gruptu. Başta hı-hı. Cenevizler olmak üzere. Cenevizli Justinyani büyük komutan.
Evet.
Bizi durduran onlar oldu. Diyor. Burası çok çarpıcıdır çünkü gerçekten de Karadeniz kıyısındaki Venedik kolonileri, Marmara kıyıları ve Ege üzerinde de Ceneviz kolonilerinin müthiş bir ticari gücü ve hakimiyeti vardı İbrahim'ciğim. Hatta yer gelmişken şunu da söyleyelim. Bu koloniler o kadar zenginleşmişlerdi ki İbrahim'ciğim, günle gün kan kaybeden bu Ortodoks İstanbullular, Konstantinopolisler, bu karşılıklı zaten kadim düşmanlığında getirdiği öfke ve kıskançlıkla bir tanesi ilki 1170, bir tanesi 1180 ve 1183'lü yıllarda 3 defa İbrahim'ciğim ciddi manada Katolik katliamı yaptılar. Bak şimdi burası enteresan bir nokta. Yani 1204'teki Haçlı istilasındaki o öfke, hani Katoliklerin bu öfkesi neydi de bu kadar zarar verdiler İstanbul'a ve Ortodoksları kıydılar dediğimizde, bölgedeki Katolik hakimiyeti, ticari hakimiyeti ve zenginliğine kıskançlık duyan Ortodoksların da bu şekilde ileri yıkıcı hamleleri olduğu da söz konusu.
Evet.
Bu Ceneviz ve Venedik hakimiyeti Ortodoksların uzun yıllar boyunca zaten canını sıkıyordu ve bu şekilde ileri derecede adımlar olacak katliamlara da girişmişlerdi. Zaten iki mezhep arasındaki bu ayrım daima yıkıcı sonuçlara yol açmış. Birbirlerine skizma dedikleri bu ayrımdan sonra birbirlerini aforoz etmişler. Fakat İbrahim şöyle bir şey yapıyor 11. Konstantin. Tabii bu da çaresizlikten kaynaklanıyor. İkinci Mehmet Ağa'nın niyetleri, artık İstanbul kuşatması ile ilgili niyetleri kristalize olduktan sonra kendisi 1452 aralığında Vatikan'a başvuruyor ve kendi ülkesinde çok büyük bir nefretle karşılanacak olan kiliselerin birleşmesi hususunu öne çıkarıyor ve gerçekleştiriyor. Çok enteresan bir şekilde Katolik Kardinal İzidor 1452 aralığında İstanbul'a geliyor, Konstantinopolis'e geliyor ve Ayasofya'da bir Katolik ayini tertipliyor. Bu Ortodoksların o kadar zoruna gidiyor, o kadar ağrına gidiyor ki bilhassa dönemin patriği, yani Ortodoks lideri, dini lideri olan Patrik Gennadios o günden sonra artık Ayasofya'da ayin düzenlenemeyeceğini ve buranın dinen manen kirletildiğini söylüyor ve kendisi Pantokrator Kilisesi'ne çekiliyor. Burası şu anda bu Zeyrek Camii'nin bulunduğu, bu Unkapanı'ndaki Zeyrek Yokuşu'nun bulunduğu yerde, eski Pantokrator Kilisesi, şu anda Zeyrek Camii. Burada ayinlere devam etmeye başlıyor ve Ortodoks halkı, İstanbul halkı kendisinin etrafında kümeleniyor. Yani fetih süreci başlamadan önce, kuşatma süreci başlamadan önce zaten İstanbul halkı kendi içerisinde bölünmüş. İmparator kendi soyları dışarısında halkın büyük çoğunluğu tarafından yalnız bırakılmış bir durumda. Yani bu bölünme özellikle karşısında böyle büyük bir ordu, büyük bir düşman var. Yani 80 bin ile 120 bin arasında değişir rakamlar ama İstanbul'un müdafilerinin 8 bine 9 bin olduğu civarında olduğu söyleniyor ki bunlar da dediğimiz gibi büyük önemli bir kısmı Ceneviz'e Venediklerden ibaret İbrahim'ciğim.
İstanbul zaten ayakta tutan en önemli dinamik İstanbul surlarıydı değil mi abi?
Surları.
Sur olması zaten muhtemelen çok kolay bir şekilde.
Aynen öyle. Aynen öyle.
Kuşatılıp fethedildi.
Tarih boyunca onu koruyan surları Justinyani'nin, Ceneviz'i Justinyani'nin kuşatmanın bu kadar uzamasındaki emekleri söz konusu. Onu unutmamak lazım. Ve elbette ki 11. Konstantin İmparator
son ana kadar
saflardaki yerini bırakmadı. Sonuna kadar gerçekten özverili bir şekilde savaştı. O noktadaki samimiyetini altını çizmek lazım.
Abi bu tam yeni gelmişken.
Eyvallah.
Bunu daha önce de söylemiştiniz. Bir kez daha yenilemekte fayda var diye düşünüyorum. Sultan Abdülhamit'in onu paylaşırsanız sevinirim abi.
Evet, bu hakikaten çarpıcı bir husus İbrahim'ciğim.
Tam da özür dilerim. Tam da Sultan Abdülhamit'le ilgili tartışmaların yine gündeme geldiği bir dönemde bunu söylemek lazım.
Evet, evet. Çanakkale Muharebeleri başladığı dönemde 1915'te burada dünyanın en güçlü donanmaları Çanakkale Boğazı'nı geçeceği düşünüldüğünden, bizim Türk tarafında da bu endişeler çok ciddi bir şekilde güçlendiğinden, II. Abdülhamit Han'a İstanbul'un tehlikede olduğu ve onu Anadolu'ya, Eskişehir'e intikal ettirilmesi hususunda teklifte bulunuyorlar. Ki zaten Hicci Mehmet Han, Mehmet Reşat zaten çekilmiş İstanbul'da. Kendisi tabii çok ibretli şu cevabı veriyor II. Abdülhamit Han. Benden diyor son nefesine kadar ceddim Fatih Sultan Mehmet Han şehre girerken son nefesine kadar savaşmış ve diğer savaşçıların arasında kırmızı çizmelerinden tanınabilen Roma İmparatoru kadar da bir onur beklemiyorsunuz benden diyor. Ben asla İstanbul'dan ayrılmam. Son nefesime kadar da çarpışırım, buradan ayrılmam diyor. Bu husus çok önemlidir. Evet. İbrahim'cim güzel hatırladın orayı. Gerçekten de 11. Konstantin'in bu cansiperhane mücadelesi Türkler tarafından da, Fatih Sultan Mehmet Han tarafından da çok saygıyla karşılanmış. Zaten fetihten sonra da, cenazesi keşfedildikten sonra da, bulunduktan sonra da gereken saygının gösterilmesini de emretmiştir kendisi. Hı hı. Evet, Lucas Notaras'tan bahsettik. Lucas Notaras halk arasında dolaşan bir sözüyle daha tanınıyor İbrahim'ciğim. Kuşatma başladıktan sonra, hatta kuşatmadan öncesinde kendisinin Senato'da yapılan tartışmalar esnasında İstanbul'da kardinal külahı göreceğime Türk sarığı görmeyi tercih ederim sözü gerçekten de bir vaka, doğru bir söz. Çünkü Latin istilası sırasında şehre verilen hasarı ve zararı biliyor. Türklerin de girdiği her yerde verdiği din özgürlüğünü, mabetlere dokunmadığını, insanların hayatlarına, direnenler hariç insanların hayatlarına ilişmediğini, oraya sadece bir idari, hatta idarenin çoğunu da zaten yerel hanedanları da iş başında bıraktığını biliyor ve bunu ikrar ederek adam bunu söylemiş zaten. Bütün tarihimiz de bununla dolu, bu örneklerle dolu. Fakat tarihin işte bu manada bu kadar acı bir şekilde çarptırılması, Batı ve Batı tarihlerinde hadi bu böyle konuşuluyor diyelim İbrahim'ciğim.
Evet.
Batıcılar tarafından da bunun, yani ben öyle kitaplar okudum bu kuşatma 1453'ü yazarken. Çoğu da Türkiye'de bestseller olmuş. Özellikle bir iki tanesi romandı İbrahim'ciğim. Yani yani şu anda Fener Rum Patriği öyle bir şey, yani Bartolomeo öyle bir roman, hani edebi yeteneği olsa öyle bir şey yazamaz İbrahim'ciğim. Hı hı. Bir İstanbul tarifi yapmış. Nasıl abat bir şehir. Hani sanki o 1204 Latin istilasını hiç yaşamamış. Öyle bir şey olmamış. Yani Katoliklere söz kondurmuyor şehrin perişan olmasında. Bütün yıkılmasından, o günkü güçsüzlüğünden, tarih eserlerine verilen hasar ve zararlardan olduğu gibi Fatih Sultan Mehmet Han ve askerlerini sorumlu tutmuş. Hatta o romanı okuduktan sonra şöyle diyorsun. Ya keşke Türkler oraya gelmemiş olsaydı dersin. Yani işte o, hani onu diyen insanlar senin az önce söylediğin gibi, hani ne önemi vardı ki küçücük bir semt kadar bir yeri fethetmişsiniz de bununla mı övünüyorsunuz diyenler. Bu cenahta aynı zamanda bunları da yazabiliyor ve kaleme alabiliyorlar. Bestseller oluyorlar ondan sonra da. Daha sonra Duvarlara Zulüm 1453 diye başladı yazabiliyorlar.
Evet.
İbrahim'ciğim. Yani Batı'nın zaten en büyük muvaffakiyeti bu topraklarda kendi tezlerini kendilerinden daha iyi bir şekilde savunabilecek, yani kraldan daha çok kralcı insanlar yetiştirebilmeleri olmuş.
Stephen Zweig'ın Yıldızın Parladığı Anlar kitabı var ya abi.
Evet.
Orada İstanbul'un düşüşüyle ilgili, onların ifadesiyle söylüyorum.
Evet.
Bir takım şeyleri var. Bir anlatısı var.
Anladım.
Yani bu kadar kuşatma, bu kadar mücadele bir kenara bırakılarak, yani işte İstanbul'un surlardan birinin giriş kapısı açık unutuluyor.
Evet, evet.
Ondan sonra Osmanlı askerleri oradan girip İstanbul'u fethediyorlar. Yoksa eğer o kapı açık bırakılmamış olsa fetih gerçekleşmeyecek. Yani böylesi bir anlatının Batılılar tarafından dillendirilmesi anlaşılabilir bir şey ama dediğiniz gibi Türkiye'de adına tarihçi denilen bazı isimlerin İstanbul'un fethiyle ilgili karalama kampanyası yapması ilginç geliyor bana. Bir de bazı isimler var mesela çok enteresan, zikretmeyeceğim ama abi. Evet. Hakikaten ideolojik çerçevesine bakıyorsunuz, zihniyetine bakıyorsunuz, dünyaya bakışına, algısına bakıyorsunuz. Bizlerle tamamen zıt bir yerde duruyor adam. Hatta böyle yani hiç kabul edemeyeceğimiz türden açıklamaları, izahları olan akademisyenler bunlar. Fakat İstanbul'un fethi söz konusu olduğunda hakkını teslim ediyor yani. Bu önemli
evet.
bir şey.
Evet, evet.
Ama özellikle bazıları, birileri meseleyi tamamen siyasi kamplaşma noktasına getirerek dediğiniz gibi Fatih Sultan Mehmet Han'la ilgili çok ağır ifadeler bulunacak şeyler söyleyip yazabiliyorlar. Bunları anlamak gerçekten zor.
Meseleyi basitleştirmeye çalışıyorlar. O Kerkoporta evet. kapısı efsanesi. Bugün ben izlemedim zaten, izlemem de o Netflix'te bir İstanbul Fethi hususuyla ilgili bir işte meşhur tarihçilerin falan konuştuğu.
Evet.
Tarihçi olmayan bilim adamlarımız da var ya hani.
Evet.
Onların da çıkarılıp konuşulduğu.
Tarihçi programda. Olmamakla beraber tarihi bilen.
Tabii tabii.
Tarihi yorumlama
iddiasında. Tarihi bütün programlarda bulunan. Zaten başta yer alan bir beyefendi de konuşmuş. O da o Kerkoporta kapısı efsanesini desteklemiş. İşte ama böyle olduğun zaman... doğrudan aydın kategorisine geçiyorsun.
Evet.
Kerkoporta kapısı efsanedir. Bunun hiçbir altı doldurulacak tarafı yoktur dediğin zaman gelenekçi, gerici ve yobaz tarafına doğru transfer olmuş oluyorsun.
Halbuki,
bu kadar basit bu ayrımda.
Halbuki,
bu kadar alçakça ve basit yani.
Tabii halbuki onların söylediğinin tamamen bilim dışı olduğu açık. Hiçbir bilimsel dayanağı, izahı, kaynağı hiçbir şey yok.
Tabii
yani.
Ki, tabii ki.
Stephen Zweig yazmış, yayınlamış. O evet. insanlar da evet böyle bir şey vardır galiba diyerek bu iddianın peşinden gidiyorlar.
Evet, evet, evet. Maalesef, maalesef bu şeylerle başımız herhalde bu hiç kapanmayacak bir ayrım olarak bu herhalde böyle devam eder gidecek diye düşünüyorum.
Muhtemelen abi.
Çünkü ne kadar konuşsan da. Allah'tan hani son 10-15 yıldır Halil İnalcık Hoca keşke biraz daha ömrü olsaydı.
Keşke.
Ve İlber Ortaylı'nın hani bu isimler hani hiç itiraz edilemiyor ya. Hatta bunlar televizyonda konuşurken zaman zaman dilleri süsle de onlara itiraz edilmiyor.
Evet.
Gibi insanların bu husustaki varlıkları biraz bu iddiaları zaman zaman geriletir gibi olsa da sonra... Onlar da sanki konuşmamış gibi İbrahim'cim Twitter'a biri bir şey yazıyor. Altı hemen dolduruluyor, hemen destek geliyor.
Evet. Fakat söyleyelim abi, her zaman söylediğimiz bir hakikati bir kez daha söyleyelim. Yani ben bu sözü hayat sırlarından biri haline getirdim. Benim için böyle bazı sözler vardır. Onları yazarım evet. zihnimde bir yerlere. Evet. Ve bir olaya sinirlendiğimde, kızdığımda, öfkelendiğimde o sözlerden biri aklıma gelir. Ve ondan sonra kendi kendime boş ver. Önemli değil derim. Derler ki yani işte görmek istemeyen kadar kör, duymak istemeyen kadar sağır kimse yoktur. Ne yaparsanız yapın, evet. ne kadar anlatırsanız anlatın, o insanları ikna edemezsiniz. Fakat bizim meselemiz o insanların tırnak içerisinde tuzağına düşme ihtimali olan kişileri aydınlatmaya çalışmak. Aslında her şey...
Bizim bu çabamız biraz da bu sosyal medyaya karşı İbrahim'ciğim.
Tabii.
Eskiden de bu görüşler vardı elbette.
Evet, ama bu kadar yaygınlaşmıyordu. Bu kadar kolay yayılmıyordu.
Evet. Mesela deizmin ve ateizmin bu kadar yaygınlaşmasından şikayetçi bir sürü ehli sünnet alimlerimiz var. Bu güç nereden geliyor bu insanlar? Nereden buluyorlar? Tamam bu sosyal medyadan buldular.
Kesinlikle öyle.
Hiçbir de açıp hani ateizmin tarihi, deizmin oluşturduğu şartlar falan...
Onları
yani oryantalizmi
incelemek gibi bir dertleri yok.
Tabii ki canım. Ignaz Goetzer'i kaç kişi bilecek de açıp okuyacak da mesela hadisler ya, uydurmadır falan. Hmm. Bu sadece birkaç temel güvenilir, kendi açılarından güvenilir ismin. Orada birkaç cümleden ibaret tweetle İbrahim'ciğim insanlar maneviyatlarını, sonsuz hayatlarını kaybediyorlar.
Hmm.
Bunlara verdikleri destekle. Yani bu içselleştirmeleriyle. Kabullenmeleriyle,
kesinlikle.
Hangi delille, hangi... Yani maalesef sosyal medya cehaletin çığ
zirvesi.
Gibi büyütüldüğü bir korkunç mecraya döndü.
Evet abi. Evet. Bir ara verelim isterseniz. Hı-hı. Aranın ardından devam edelim. Kıymetli dinleyicilerimiz kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından inşallah tekrar huzurlarınızda olacağız. Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu'yla birliktesiniz. Aradan önce işte İstanbul'un kuşatması meselesini konuşuyorduk. Konstantin, İmparator Konstantin'in son ana kadar nasıl mücadele ettiğini ve bunun Sultan II. Abdülhamit tarafından işte artık Devlet-i Aliye'nin düşmeye başladığı bir dönemde dillendirildiği gerçeğini, o yakıcı hakikati ve hatırayı dillendirdik. Peşi sırada İstanbul'un fethinin özellikle birileri tarafından küçümsenme çalışmalarına değinmeye gayret ettik. Buradan devam edeceğiz inşallah programımıza. Abi şimdi her ne kadar birileri bu fethi insanların gözünde, zihninde çok önemsiz hale getirmeye çalışsa da aslında hakikat gün gibi ortada duruyor. Fatih Sultan Mehmet Han şahi topunu döktürdü.
Evet.
Ondan sonra şehrin surlarını bombalamaya başladı ve 52. günde galiba şehri düşürdü.
Evet, 29 Mayıs'ta.
Evet abi. Kuşatma sırasında yaşanan enteresan olaylar var. Biraz da bunları konuşalım isterseniz.
Eyvallah İbrahim'cim. Kuşatma 6 Nisan'da başladı. Fakat tabii karşımızda çok ciddi, Orta Çağ'ın ciddi şehir surları var İbrahim'cim. Osmanlı ateşli silahlar bakımından güçlü. Fakat şahi topu diyoruz ama şahi topu kuşatmanın ilk bir haftası boyunca kullanılabildi.
Hı hı.
Birinci haftasının sonunda tabii çok büyük ince metalürjik hesaplarla yapılmış olsa da o çağın bilgisi bu kalibrede bir topun bu kadar uzun süreli kullanılmasına müsaade etmiyordu İbrahim'ciğim. Macar Urban Usta'nın da ateşleme sırasında yanında olduğu bir esnada top infilak etti.
Evet.
Macar Urban Usta da orada vefat etti. Hatta cenazesini dahi bulamadılar İbrahim. Şöyle şiddetli bir patlamayla ortadan kalkıyor.
Acaba Fatih Sultan Mehmet Han topun bu halde infilak edeceğini planlamış mıydı abi veya bunu öngörmüş müydü?
İbrahim'ciğim mutlaka öngörmüşlerdir.
Ama büyük bir risk aldı değil mi?
Tabii risk aldı burada. Hı-hı. Çünkü dönemin zaten çok ötesinde bir silah bu.
Hı-hı.
Yani bir tona yakın mermi gülle atabilmek ya da kaya parçaları savurabilmek bir kilometreye kadar. Yani bu çok dönemi aşan bir teknoloji. Hı
hı. O zaten, topların kaldırılması, tabii, o güllelerin topun içerisine yerleştirilmesi, ateşlenmesi başlı başına bir iş yani.
Zaten bunun yapım çalışmaları esnasında buna benzer sorunlar defalarca çıktı İbrahim'ciğim.
Hı hı.
Fakat kuşatma daha fazla geciktirilemezdi. İkinci Mehmet Han'ın bulunduğu zemin buna müsait değildi. Bunu anlatmaya çalıştık. İleride daha da duracağımız durumlar olacak, programlar. Hı hı. İkinci Mehmet Han'ın beklemeye daha fazla tahammülü yoktu. Şahi topunun böyle bir netice verici, zaten şahi topu kullanıldığı andan itibaren daha çok psikolojik bir etki yapması da planlanmıştı.
Hı hı.
Öyle bir gürültü çıkarıyordu ki zaten günde zaten bunu sen 3-5 defa ateşleyebiliyorsun bu topu. Yani bunun doldurulması, soğutulması 2 saatten fazla zaman alıyor.
Hı hı.
Ateşlenmesi bunu zaten hedefe kalibrasyonu söz konusu. Vurdun o noktaya tekrar ateşleyebilmek. Çünkü topu her seferinde namlusundan şey yapman lazım. Yatağından indirmen lazım.
Hı-hı.
Soğutman lazım. Tekrar doldurup.
Bir de bir yere vurdun mesela. Hani evet. Etkili olması açısından ya yine aynı noktaya veya onun yakınında bir
civarına atabilmek lazım. Çok ki, zor. Tabii. Çok zor. Yani o açıdan da zaten fiziki olarak çok etkili olmadı.
Hı hı.
Asıl etkili olanlar bal yemezler ve diğer toplarımız. Tabii balistik uzmanı dedik biz programımızın başında. Fatih Sultan Mehmet Han için. Havan topları hususu burada önemli. Daha sonra bunu Trabzon'un fethinde de 1461'de kullandı. O büyük o dağlık arazilerde kullandı da İbrahim'ciğim. Sonra 1473'te Uzun Hasan'a Otlukbeli Savaşı'nda bu orada da Osmanlı ordusunu dağlık vadide sıkıştırdığı için Uzun Hasan.
Hı hı.
Orada toplardan ziyade bu havan topları çok etkili olmuştur. Burada da Pera gerisinden, o Pera surlarının gerisinden bilhassa adamlar Doğruma müdafisini gerçekten de kabuslar gördürecek şekilde, çok şaşırtacak şekilde havadan bir anda nereden ateşlendiği belli olmayan bir anda mermilerin yağmaya başlamasıyla Doğruma tarafını gerçekten de idraken felç eden bir silah olarak kullanıldı. Savaş başladı. Umum taarruzu ayın 18'ine kadar görmüyoruz. Nisan'ın 18'ine kadar görmüyoruz. Fakat Sur'a yapılan bölgesel taarruzlar söz konusu. Birkaç kere Sur üzerine çıkılması, Osmanlı sancağının görülmesi ama derhal o alınan yerlerin geri alınması bilhassa Ceneviz müdafiler tarafından söz konusu. Bir süre sonra askerde bilhassa Yeniçeri'de Allah-u Alem Çandarlı Ali Paşa'nın da menfi tesirleriyle soru işaretleri birinci hafta sonunda başladı.
Acaba düşürebilecek miyiz?
Çünkü bir şey sökemiyor abi, bir taş bile sökemiyoruz yani bu adamlar hani baldemiz topları çalışıyor. Gündüz hasar verilen surlar geceliğin arkasına demir kazıklar çakılıp üzerine gerisine hemen ön tarafa ahşap ağaçların yatırılması üzerine harç dökülmesi gibi kolay ama etkili yöntemlerle surdaki gedikler kapatılıyor. Birkaç yerde sur gediğinin arkasına kademeli ahşap palangalar korunmuş. Bunun gerisinden oklarla ve ağır piyade ile Doğu Romalıların açılan gediklere müdafası var. Buradan da içerilere girilemiyor. İlerleyen safhada ilk haftadan sonra Sırp lağımcılar o zamanlar çok meşhurdu İbrahim'cim. Sırp lağımcıların çalışmaları başlayacak. Fakat Cenevizliler başta Cüstinyani bunu önceden öngördüğü için iyi bir asker, iyi kuşatmacı ve kale müdafasında uzman bir kişi. Karşı lağımlar kazdırarak Osmanlı lağımlarını elle bulmuş gibi tespit ediyor İbrahim'cim. Çok askerimiz yıkılan tüneller içerisinde şehit toprak oldu. Altında kalarak şehit olmuştur bu süreç içerisinde. Askerin morali birinci haftanın sonundan itibaren bozulmaya başladı. Tabii şeyi hiçbir zaman tekrar vurgulayayım unutmayalım. Fitne kazana da kaynamaya devam ediyor. Fetih sonrasına da tarihlenen bazı bazı kaynaklar var. Fakat genel olarak şu söylenir, kuşatmanın birinci haftası sonunda bugünkü Eyüp sırtlarından Akşemseddin Hazretleri'nin, onun biraz parantez açalım birazdan Akşemseddin Hazretleri'ni İbrahim'ciğim. Göğe geceleri İbrahim'ciğim, tabii bu bizim daha çok ehli sünnet insanların, ben artık bunu vurgulamak zorunda kalıyoruz. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki İbrahim'ciğim, yani öyle bir döneme geldik ki eskiden biz bunlara duyduğumuzda zaten biz zaten inanır, bunu geçen kaynaklarda muteber kabul ederdik ama şu anda sadece ehli sünnet insanların inandığı şeyler bunlar. Akşemseddin Hazretleri Eyüp sırtlarından yeşil bir nurun göğe doğru yükseldiğini görünce zaten kendisi de bölgede Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin zaten ne tarafta yattığına dair zaten kendisi de merak içinde ve aşağı yukarı bir yerde düşünüyor. Fakat bu manevi işareti de aldıktan sonra İbrahim'in birinci haftanın sonunda yanında 2. Mehmet Han'ın da bulunduğu bir ekiple Eyüp el-Ensari Hazretleri'nin mezarının keşfine gidiyorlar. Ve işaret ettiği yere 2. Mehmet Han'ın emriyle iki tane çınar ağacı, küçük çınar fidanı dikiliyor İbrahim'in. Fakat aynı gece ikinci Mehmet Han hocasını test etmek için değil haşa. Fakat Akşemseddin Hazretleri'nin ikinci Mehmet Han üzerindeki etkin varlığını çekemeyen fitne unsurlarına bir cevap verebilmesi için geceliğin iki çınar fidanının yerini değiştiriyor askerler. Ertesi gün tekrar bölgeye tabii itirazlar oluyor. Yani o zamanki zahiri alimler de hani böyle bir keşfin olamayacağına, bölgenin önce incelenmesi gerektiği, kabrinin o bölgenin kazılması gerektiğine dair itirazlar söz konusu olunca bölgeye tekrar gidilmesini teklif ediyor ikinci Mehmet Han. Tabii bölgeye gelince Akşemseddin Hazretleri görür görmez efendim diyor, çınarların fidanların yeri değiştirilmiş diyor. Burası değil diyor. Gerçek yerini işaret ediyor. Ondan sonra tabii oraya gidiliyor. İkinci Mehmet Han, burası olduğundan emin misin diyor. Evet sultanım diyor, burası diyor. Gerçekten de Akşemseddin Hazretleri şöyle eliyle biraz eşeledikten sonra gece ikinci Mehmet Han'ın koydurduğu kendi yüzüğünü, kendi yüzünü oradan çıkarıyor. Sultan'a geri veriyor. Ve bu, o tarihten sonra gerçekten de Eyüp Sultan Hazretleri'nin, yani tam ismini Eyüp el-Ensari Hazretleri'nin bu bölgede yaşadığı teyit ediliyor. Zaten biraz kazdıktan sonra da kabri şerifi de ortaya çıkıyor. Burası Latin istilasına kadar zaten bölge Ortodoks halkının, yani İstanbul halkının da gelip ziyaretgah olarak kullandığı bir kabirmiş İbrahim.
Orada mübarek bir zatın, yattığı biliyorlar.
Biliniyor. Kim olduğu bilinmiyor.
Onların deyimiyle azizlerden
biri. Azizlerden biri olarak, çok güzel söyledin, kabul ediliyor. O zaman işte surlara bu kadar yakın bölgeye kadar mübarek de sokulmuş. Burada şehit düşmüş. Zaten şehit düştükten sonra da beni surlara çok yakın bir yere, en yakın gömebildiğiniz kadar yakın bir yere defnedin dediği için de mübarek oraya defnedilmiş.
Bu abi Yezid'in komutan olduğu kuşatma sırasında geliyor.
İlk İslam ordusu. Evet. 668'lerdeki ilk İslam ordusu dönemi İbrahim'ciğim.
Zaten başka bir sürü sahabinin de orada türbeleri
var. Tabii o dönemde zaten türbeleri çok. Ama hani Efendimiz'in Medine'ye hicreti sırasındaki evinde kaldığı, ona mihmandarlık yani ev sahipliği yapan zat olduğu için Eyüp el-Ensari Hazretleri'nin hepimizin hayatında yeri çok büyük. Zaten İstanbullu da çocukluğunu geçirmiş, yani doğup büyümüş hemen herkes, zaten sünnetinin öncesinde de erkek çocuklar oraya götürülür biliyorsun. Eyüp Sultan Hazretleri'ne götürülür. Bu keşif askerin üzerinde müsbet bir etkiye yol açıyor İbrahim'ciğim. Hatta oldukça müsbet bir etkiye yol açıyor. Eğer ki fitne kazanı kaynamaya devam etmese surlara çok daha içten bir şekilde gerçekten de saldırmaya devam edecekler, taarruza devam edecekler. Akşemseddin Hazretleri İbrahim'cim zaten öncesinde de biz 2. Murat Han döneminde konuşur zaten bahsetmiştik evvelden de galiba.
Evet.
Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin talebelerinden. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin kuşatmada çok başka ciddi talebeleri de var mübarek. Akbıyık Sultan mesela onlardan biri fethi esnasında gene bölgede. Maddetül Hayat diye bir kitabı var Akşemseddin Hazretleri'nin İbrahim'ciğim. Ben bunu ilk duyduğum zamanlarda, ilk gençlik yıllarında çok şaşırmıştım İbrahim'ciğim. Çok yani gurur da duymuştum. Yani gözlerimi yaşardığını hatırlıyorum. Bu Maddetül Hayat isimli eserinde Akşemseddin Hazretleri aynı zamanda bir tabip, hekim o zamanlar. Şöyle geçiyor, şöyle yazıyor kitabında. Hastalıkların insanlarda bir anda belirdiğini düşünmek hatadır diyor. İnsanlarda hastalıklar küçük tohumlar aracılığıyla, yani işte bu damlacık yoluyla, işte bu özellikle bu Covid sürecinde hepimiz öğrendik bunu İbrahim'ciğim. İyice pekişti kafamızda. Görünmeyen bazı insandan insana geçen bazı varlıklar aracılığıyla olduğu yazıyor bu Maddetül Hayat kitabında. Ve bunun da mikrop üzerine ilk teori olduğu kabul ediliyor. Yani Pasteur'den 400 yıl önce mikrop teoremini ilk ortaya atan Akşemseddin Hazretleri İbrahim'ciğim. Fakat bunu sen muteber batıcılardan ya da bizim batıcılardan bir kişiden duyabilir misin? Tabii imkan yok böyle bir şey.
İsmini bile zikretmezler.
Ya üstünü zikretmezler. Yani işte bunu, yani bu adaleti biz hiçbir zaman göremediğimiz için İbrahim'ciğim. Bizim konuşmalarımız çoğu zaman hamaset gibi kalsa da aslında biz her zaman hakkı ve hakikati konuşmaya gayret ediyoruz. Allah şahit.
Yani İbn Sina'yı anıyorlar. Onu da nasıl anıyorlar? Ben de açıkçası şaşırıyorum, merak ediyorum yani. Artık o da yani El-Kanunu fi't-Tıb daha 100-150 yıl kadar öncesine kadar Batı üniversitelerinde okutulduğu için
tabii.
Artık onu yok saymaya cesaretleri olmuyor.
Evet.
Ama işte diğer büyük İslam alimlerinin özellikle pozitif ilmer dediğimiz alanda çalışan
ben sana şu kadarını söyleyeyim. İstanbul fethi sırasında İbn Sina o dönemin insanı olsaydı, ondan 1200'lerde yaşamış, evet, rahmetli. O dönemin insanı olsaydı o kitapları o günlerde yazsaydı ama İstanbul Fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet Han'ın yanında olsaydı yeni ismi anılmazdı İbrahim'ciğim. Hmm.
Fatih öyle bir tokat atmış ki abi bunlara.
E tabii ki.
Sesi 550 sene sonra hala batı semalarında yankılanıyor.
Tabii bak şimdi benim kuşatma ve Fatih kitaplarım kaç dile çevrildi?
Evet.
Hiç İngiliz dilinden konuşulan bir ülkeden alan yok bu kitabı. Bu böyle bir şey. Bunu tokatın acısı hakikaten çok büyük.
Evet.
İbn Sina dedin bir teorisinde sıkıldığı, bunaldığı zaman İbrahim'cim sıkıştığı zaman olur hani bilim adamlarının, sanatçılarının bir noktada tıkandığı bir nokta olur.
Hı hı.
İki rekat namaz kılıp Allah-u Teala dua eden o engeli müşkülü aşması için bir zat. Bunları falan biz duyamazdık. Yani ne o kan dolaşımıyla ilgili keşifleri duyulurdu. Onları tabii bu 1700'lerden itibaren bu patent kanunu çıkardılar İbrahim'cim.
Hı hı.
Kabus gibi her şeyin üzerine çöktüler. Yani bizim bugün Türkistan bilim adamlarının yaptığı pek çok keşfin altında ciddi kaynaklarda bahsedilmemesi, ciddi batılı kaynaklarda bahsedilmemesinin sebebi bu patent kanunundan kaynaklanan adaletsiz ve acımasız uygulamalar.
Evet.
Her şeyin üzerine kondular bu noktada. Bizde tabii şu da söz konusu İbrahim'ciğim. Galiba bazen bu tevazu da ileri gitmişiz biraz İbrahim'ciğim.
Zaten Müslümanların abi en önemli zaaflarından biri tevazuyla evet. Zilleti, kibirle enaniyeti, daha doğrusu vakarla evet. Enaniyeti birbirine karıştırıyoruz biz.
Yani minyatür sanatında ya da şiir sanatında bir kişi ciddi bir eser ortaya koyduğu zaman kendi ismiyle imza atmıyor. Hocasının ismiyle imza atıyor. Bu noktada da bizim değil ama batılı algılarda karışmalar oluyor. Bir de şu oluyor, silsile kopmuş oluyor. Yunancığım, ister istemez silsilede kopukluklar
meydana geliyor.
O yüzden de işte dediğimiz gibi 18. asrın başlarındaki patent kanunuyla da batılılar ne var ne yok. Her şeyin üzerine hazır oturmuşlar.
Evet. Abi programımızın sonuna geldik yine.
Ha evet tamam eyvallah.
Şimdi Şahi Top'tan bahsettik. Akşemseddin Hazretleri'nden bahsettik. Ebu Eyyub El Ensari'den bahsettik.
Evet.
Artık inşallah bir sonraki programımızda kuşatmayı konuşuruz. Evet. Fethi evet. Konuşuruz ve fethiden sonra yaşananları İnşallah. Değerlendirip programımızı en azından fethi konusunu 3 programda bitirmiş oluruz diye düşünüyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederim.
Eyvallah. Ben teşekkür ederim.
Eyvallah abi. Kıymetli dinleyicilerimiz bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikteydiniz. İki programdır efendim Fethi konuşuyoruz. Bir sonraki programımızda inşallah yine Fethi konuşmaya devam edeceğiz. İstanbul'un fethini Okay Tiryakioğlu'nun söylediği gibi ısrarla, inatla her fırsatta vurgulamak lazım. Çünkü biz hatırlatmazsak, biz vurgulamazsak, biz altını çizmezsek başka birileri onun üstünü örtmeye, örtbas etmeye çalışıyor. Buna fırsat vermemek lazım diye düşünüyorum. İnşallah bir sonraki programımızda tekrar huzurlarınızda olmayı umuyoruz. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.